Anafor, Erhan Bener.
Ayrım 46.
Bülent, dedi Cahit, şu Danimarka için yüklenen tırlar Almanya'ya gidecek. Ona göre talimat veriver. Bülent Bey, Cahit'in sesinde bir gariplik olduğunu düşündü ama bir şey söyleyemedi. Sadece, ne oldu dedi, niye fikir değiştirdiniz, Danimarkalıları kızdırabiliriz. Önemli değil, dedi Cahit. İcler sana bilgi verecek. Almacı İcler'in eline tutuşturarak yan dönüp kıvrıldı. Hemen de sızdı. Telefonda Galip'in banda kaydedilmiş olan madeni sesi. Maalesef şu anda dışarıdayım. Bir notunuz varsa sinyalden sonra lütfen telesekretere yazdırınız. Bir an duraksadı. Sonra battı balık yan gider. Dercesine omzunu silkerek tane tane okudu Galip'e ileteceği mesajı. Ben İclal. İki tır yarından sonra yola çıkacak. Şantiyenin parçalarını getiren kamyonlarda 3 gün sonra Kapıkule'de olacakmış. Sıra sende. Bu işi çabuk bitir. Çünkü Sevin galiba ayaklanmış. Nüket Hanım da hizmetçisinin peşine düşmüş. Yarın kızın cesedi ortaya çıkar da hamile olduğu anlaşılırsa o zaman hepimiz mahvoluruz. Şirkette birçok kişi kızın buraya geldiğini ve benimle konuştuğunu biliyor. Ayrıca Cahit Bey de aklına gelirse beni sorguya çekebilir. Artık ne olacaksa olsun. Mesajı oldukça karamsardı ama bunu Galip'i telaşlandırıp bir an önce harekete geçirmek için özellikle yapmıştı. Yoksa yine Galip'ten öğrendiği bir sözdeki gibi artık geri dönülemeyeceğine göre korkunun ecele faydası olmadığını biliyordu. Hadi bakalım, dedi son olarak. Ya herru ya merru. Telefonu kapattı. Havalar beklenmedik bir şekilde ve hızla serinlemişti. Bir hafta önce Taraça'da oturuyorlardı. Bizim pastırma yazımız uzun sürer, diyordu Hiram. Oysa bu cuma akşamı Taraça'da oturmak ne kelime? İlhan utanmasa şu elektrik sobasını yaksak mı, diyecekti. Dışarıdaki ayaz bir yandan, içinin üşümesi öbür yandan, artık hafta sonları şantiyeden Mardin'e giderken yanlarında tabanca bulundurulması zorunlu kılınmıştı. Bu kıçıkırık Kırıkkale yapımı tabancanın gerektiği zaman karşısına çıkacakları kızdırmaktan başka bir işe yaramayacağı çok açıktı. Gülüyordu Hiram. Sizleri teröristlere karşı değil, anlaşılan seninkiler kendi vicdanlarına karşı kendilerini koruma telaşına düşmüşler, diyordu. Bu vicdan sorunu İstanbul'dan döndüğünden beri fena halde aklını kurcalıyordu İlhan'ın. Burada bir görevi vardı. Herkesin bir çaresini bulup bir bahane yaratarak buralardan uzaklaşmaya çabaladığı bir dönemde, onun buradan çok daha rahat koşullarda İstanbul'da oturması, orada çalışması olanağı varken, görevinden ayrılmak istememesi, Cahit gibilerince, hatta ablası tarafından bile aptalca bir idealizm olarak nitelendirilebilirdi. Düşündüğü zaman kendisi bu davranışını belli bir nedene bağlamakta güçlük çekiyordu. İdealizm, yiğitlik taslama, yeni bir hayata başlamak için yeterli iradenin yokluğu ya da bir vicdan sorunu. Kime ya da neye karşıydı bu vicdan sorunu? O da tartışmalıydı ya. Ama galiba yüreğinin bir köşesinde, 12 Eylül'den öncesinde ve hemen sonrasında, şimdi artık haklılığı, geçerliliği ya da mantığı çok tartışılsa ve suçlansa da, kendi inançları doğrultusunda bu halk için savaşın vermiş, öldürülmüş, işkence odalarında ömür boyu ruh ve beden sağlıkları sakatlanmış, işinden, sevdiklerinden uzaklaştırılmış, kızlı erkekli arkadaşlarına karşı duyuyordu bu vicdan sorumluluğunu. Daha ne kadar sürerdi bu sorumluluk anlayışı bilmiyordu. Çünkü bir yandan da burada kalmakla bir başkasının mutsuzluğuna neden olduğu düşüncesi giderek kök salıyordu yüreğinde. Sevindi bu başkası. Onunla her gün telefonda konuşuyordu, ona güç vermeye çalışıyordu ama yüzlerce kilometre öteden bunu başarmak çok zordu. 2 günden beri aptalca bir olayda aklını fena halde kurcalar olmuştu. Nüket geçen gün telefonda Ayşim'in birdenbire gizemli bir biçimde ortadan kaybolduğunu söylemişti. İki gün önce de genç kızın cesedinin harem iskelesi civarında bulunduğu haber verilmişti. Polisin söylediğine göre kız hamileymişti. Büyük olasılıkla çocuğunu peydahladığı kişi sahip çıkmadığı için umutsuzlukla, utanç duygusuyla kendisini denize atarak intihar etmiş olabilirmiş. Ayşim'in çocuğunun babası ben olabilir miyim diye düşünmüştü bu iki gece boyunca. Çok dikkatli davranmıştı. Prezervatif kullanmadan hiç yaklaşmamıştı. Ama aklının bu olaya takılmasına engel olamıyordu. Demek ki kız 15 gün boyunca hemen her gece yatağına gelirken bir başkasıyla da ilişkideymiş. Kim olabilirdi bu kişi ve onun kadar hayat dolu, güçlü, kuvvetli ve artık kız anneliğin bir genç kızın hayatını karartacak kadar ağır bir toplumsal ya da bireysel sorun olmadığını anlayacak kadar yaşadığı çevre tarafından, hatta devletin televizyonundaki öğretici programlarla eğitilmiş olması gereken bir insan. Nasıl oluyor da bunca zamandır yanında çalıştığı Nüket gibi çok anlayışlı olduğu varsayılabilecek birisine haber vermeden, yardım istemeden gidip kendisini bir köprü ya da iskeleden denize atmayı düşünebilirdi? O akşam Mardin'e gelirken hep bu sorular vardı kafasında. Bir takım kararlar vermesi gerektiğini düşünüyordu ve o akşam gizli bir istek olarak Hiram'ın aslında çoktan verdiği bu kararı onaylayabileceğini umuyordu. Savur yakınlarında yağmur indirmeye başlamıştı. Yol ıssızdı ve her an önleri yaşları 18 ile 25 arasında bir avuç fanatik PKK militanı tarafından kesilebilir, bir ağaç altında kurşuna dizilebilirlerdi. Bir kere başına geldiği için bu olasılık onu korkutmaktan çok tedirgin ediyordu. Her viraj dönüşünde yolda bir engel olmadığını görünce sevinmek şöyle dursun, artık ne olacaksa olsun gibi bir beklentiyle yüreğinin daraldığını hissediyordu. Yeni şoförü Urfalıydı. Onun Kürt olmadığı varsayılıyordu çünkü Türkçeyi Abdül'den daha iyi konuşuyordu. Her seferinde korkup korkmadığını sormak istiyordu ona, vazgeçiyordu. Niye korkacakmışım? Ölümden öteye köy var mı? Diyecekmiş gibi geliyordu içine. Dursun Ahmet şoförlüğü askerde öğrenmişti. 5 çocuğu vardı bakması gereken ve bu işi bulmamış olsa belki aç kalacak ve artık çok işitildiği için haber değeri de kalmayan bir polisiye olaya konu olarak karısı ve 5 çocuğuyla birlikte ya karınlarını doyurmak için yedikleri mantardan ya da içlikteki tarım ilacından zehirlenerek öleceklerdi. Dursun Ahmet'in PKK saflarına katılıp ölene kadar hiç değilse karnını bir iyice doyurma olanağı da yoktu çünkü. Akşam muayenehanenin üstündeki odada rakılarını içerlerken bunlardan söz etmedi. Bir ara İstanbul'a telefon edip Sevin'le konuştu. İstanbul'dayken onun sızlanmakta haklı olduğunu, buraya gelir gelmez anladığını, gerçekten de yılbaşına kadar daha çok zaman bulunduğunu, bu bakımdan şantiyeye istifasını verip İstanbul'a geleceğini, herkesin ne diyeceğini düşünmeden oraya gelir gelmez hemen evlenmek istediğini söyledi. Sevin'in gözyaşları içinde, ''Bunu bana acıdığın için yapıyorsun.'' demesi üzerine, içinde duyduğu gizli öfkeyi artık kendi başına taşıyamayacağına karar vererek bir çağlayan patlaması gibi dökülüp saçıldı Hiram'a. Hiram uzun bir süre konuşmadı. Sessizce rakısını yudumladı. Gözlerini pencereden karşıdaki tepedeki ışıkların tek tük yandığı görülen evlere dikti. Sessizlik o kadar uzadı ki İlhan bir ara Hiram'ın bu tavrının bir küçümseme, bir hakaret anlamına gelip gelmediğini düşünmeye başladı. Hiram neden sonra tabakasını çıkararak özel gurs tütününden sarılmış bir sigara yaktı. Derin bir nefes çekti, tabakasını İlhan'a uzattı. "Yak bakalım," dedi. "Anlaşılan seninle uzun konuşacağız bu akşam." İlhan da yaktı sigarasını. ''Şimdi sen bu kızla evlenmeye kesin kes kararlı mısın?'' dedi Hiram. o bir aksilik çıkarmazsa. Bıyık altından güldü Hiram. Senin gibi biri evlenme teklif edecek de, nasıl olursa olsun. Bir kız olmaz diyecek, zorluk çıkaracak. Boş versene sen. Ama sen şimdi gerçekten evlenecek kadar seviyor musun bu kızı? Acıyor olmayasın. Bunu İstanbul'dan ayrılacağım gece ablam da sordu. Yo, acımak söz konusu değil. Ben onu gerçekten seviyorum. Bu vicdan sorunu olamaz mı? Bunun vicdanla ne ilgisi var? Hiram yine bir süre sustu. Gözleri yine karşıdaki tepede tek tük ışıkları yanan evlere dikilmişti. Sonra içini çekerek, ''Bana bir kere neden evlenmediğimi sormuştun.'' dedi. ''İşin aslını sana anlatmadım. Ben fakülteyi bitirdiğim yıl evlendim ve bir süre sonra da ayrıldım. Yani aşağı yukarı 20 yıl oluyor. Bir daha da evlenmedim. Burada muayenehane açmamdan önceydi bu. Onun için buradakiler bilmezler bu öyküyü. Bacağının birisini altına alarak sırtını mindere yasladı, hafifçe geğirdi. ''Tabii çok gençtim o zaman.'' dedi. ''Aysel de bizim fakültede öğrenciydi. Birbirimizi deli gibi sevdiğimizi sanıyorduk. Daha doğrusu seviyorduk. Sevgimizin dünyadaki sevgilerden hiçbirine benzemediğini düşünüyorduk. Aysel, seninle değil, sevgimle övünüyorum.'' derdi. ''Ben bu sevgiyi öyle ucuzlukta, işportada bulmadım. Bedelini ödemem gerekirse öderim. Öteki insanlara şaşıyorum. Böylesine sevmeden nasıl yaşanabilir? İşin tuhafı o tarihlerde inançlı, polis kayıtlarına göre azılı bir komünist olmama karşın ben de onun gibi düşünüyordum. Başkalarının yanında söylemesem bile kendi kendime bir insanı böylesine sevmek aslında bütün insanlığı kapsayan sevginin somutlaştırılmasıdır diyordum. Şimdi benim bunları söylemem sana garip görünebilir. Çünkü bugün bir Marksistin böylesine moro romantiko bir aşktan söz etmesi, bireysel sevgiyle toplumsal sorunlar arasında böylesine bir bağ kurmaya kalkışması tuhaf karşılanır. Ama benim gençliğimde solcu olmak, gerçekte hümanist olmakla, romantik insan sevgisi duymakla aşağı yukarı eş anlamlıydı. Hoş sizler de uzun süre romantik devrim türküleri söyleyip havaya yumruk sıkmayı devrimcilik sanıyordunuz. Her neyse, o sıralarda benim maddi durumum fena değildi. O ise ailesinden gelen çok az bir harçlıkla çok zor geçiniyordu. Önceleri onun duygularını zedeleyebilirim korkusuyla açıkça yardım etmekten kaçınıyor, ihtiyacı olduğunu bildiğim şeyleri, ne bileyim, bir giysi, bir manto ya da çizme, pahalı bir ders kitabı gibi şeyleri birer bahane bularak, ne bileyim, tanışmamızın ay dönümü, onu sevdiğimi anlayışımın yıl dönümü gibi çocukça sayılabilecek fırsatlar yaratarak armağan ediyordum. Böylece dolaylı olarak destek olmaya çalışıyordum ona. O da bana. Kadın inceliği diyebileceğimiz küçük ama anlamlı armağanlarla karşılık veriyordu. Bir doğum günümde üzerinde bir çift kelebek resmi bulunan bir kartpostal vermişti. Bu resimdeki dişi kelebek gibi hep senin yanında olacağım sevgilim, nice 19 Martlara diye yazmıştı üzerine. 19 Mart'ın doğum günüm olduğunu biliyor muydun? İçtiğimiz su ayrı gitmiyordu artık. Ne var ki bu dönem aynı zamanda onun, ancak şimdi kıskançlık olduğuna hükmedebileceğim bir garip duyguyla beni eleştirmeye, hatta küçümsemeye başladığı bir dönem oldu. Bu eleştiriler zaman zaman saygı sınırlarını bile aşıyordu. Sırf ona yardım olsun diye aldığım ve bana yük olduğunu düşünmesin diye ucuzluktan aldığımı söylediğim bir giysiyi zevksiz ve kötü kaliteli buluyor, bunun yerine kendisine bir tek gül armağan etsem daha makbule geçeceğini söylüyordu. Ama öte yandan artık benden doğrudan doğruya para istemekten de çekinmiyordu. Kaldığı pansiyonun kirasını ben ödüyordum ama o beni baba parası yemekle rahatça suçlayabiliyordu. Önceleri beni dünyanın en akıllı, en zeki insanı bulurken, esprilerimi ilkel, düşüncelerimi sıradan, zevklerimi kaba bulmaya başladı.
Ayrım sonu.